İnceleme videolarımız Intel i7 8700K'lı Asus ROG Maximus 10 Hero anakart ve Asus GTX 1080 Ti Strix ekran kartlı test sistemimizde işleniyor. Asus'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Asus'un iş istasyonu kategorisi altındaki mini bilgisayarlarından üretkenlik odaklı bilgisayarlarından biri PA90'ı inceliyor olacağız. Aynı zamanda da bu üretkenlik odaklı sisteme eşlik edecek bir diğer ürün PA32U'yu da inceleyeceğiz. Bu da 10 bit panelli 1000 nit'e kadar çıkabilen ve arkadaşlar HDR10 destekli renk doğruluğu odaklı bir monitör. Gerçekten güzel bir ikili var karşımızda şu anda üretkenlik anlamında. İncelememize geçelim. Amaç belli, hedef belli, içerik üreticiler. Esinlendikleri ürün de bence belli, adı lazım değil ama sonuçta Asus'un tasarladığı, Asus'un imzasını taşıyan bir ürün PA90. Donanım gücü bir şekilde sağlanır ama monitör görsel işlerde kritik öneme sahip. PA32U'da üretkenliğin ötesinde kendi kalibrasyon cihazıyla gelen sinema sınıfı işlerde kullanılabilecek bir monitör olarak test masamızda. PA90'ın kutusu gayet sade tasarlanmış. İçinden cihazın kendisi iki adaptör. Evet, iki adaptörle besleniyor. Biri diğerinden biraz daha güçlü ve alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. PA32U'nun kutusu daha detaylı. Panelin hangi renk gamutları ile işi var belirtmişler. Monitörün kendisi, standı, güç kablosu, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 3 ve USB kablosu. Bir de alışılageldik dokümantasyonlar var tabi burada. Kutudaki en önemli içerik X-Rite E1 profesyonel sınıf kalibratör. Detaylarına ineceğim. ProArt serisi PA90 Workstation yani iş istasyonu sınıfında bir makine, aynı zamanda da mini PC kategorisinde. Gerçekten de öyle. Çünkü boyuna bakınca aslında mid-tower bir kasadan öyle çok da kısa değil. Ama hacim olarak bakınca hemen hemen 3'te 1'i. Yere oturduğu kısım ve üstündeki kapak haricinde metal malzemeden imal edilmiş, yeterince iyi hissiyat veren bir malzeme bu. Rengine Midnight Blue, gece mavisi denmiş. Yoğun ışık altındayken evet gece mavisi olabilir diyorsunuz ama ışık biraz azalınca daha çok grimsi, metalik bir renk gibi geliyor göze. Sağı, solu, arkası boydan boya havalandırma ızgaralarına ayrılmış. Önünde güç butonu ve USB 3.1 ikinci jenerasyon portları yani 10 gigabit destekliler ve ses giriş çıkışlarını görüyoruz. Arkasında öncelikle güç girişleri var. Üzerlerinde hangi adaptöre ait oldukları yazıyor. Cihazın boyutlarını şöyle bir gerçek hayatta görünce açıkçası entegre bir çözüm vardır diye düşünmüştüm ben. Ki bence olmalıydı da çünkü bunu yapabilenler var. 4 tane DisplayPort, çoklu monitör kurulumuna uygun yani. 1 tane gigabit RJ45 girişi ki yine iş istasyonu deyince benim aklıma 10 gigabit desteği gelmiyor değil, bunu söyleyeyim. 2 Thunderbolt 3 girişi, bunlar 40 gigabit destekliler, ciddi bir hız. Teorik olarak 100 watt'a kadar da güç sağlayabiliyorlar ve bu porttan görüntü çıkışı da alabiliyorsunuz. Aynı zamanda isterseniz harici ekran kartları da bağlayabilirsiniz. 2 tane USB 3.1 ikinci jenerasyon tip A portu ve Wi-Fi antenlerinin yuvaları var. Wi-Fi adaptörü Bluetooth 5.0'da destekli. Şimdi teknik detaylarına inelim. Bizim PA90'ımızın kalbinde Intel'in 9. nesil i9-9900K'sı var. 8 çekirdek ve 16 izlekli bir işlemci. 14 nanometre üretim mimariyle 95 watt TDP'li. Baz olarak 3.6 GHz, turbo ile çekirdek başına 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. PA90'ı iş istasyonu sınıfında yapan GPU Nvidia Quadro P4000. Neden Quadro ekran kartları böyle sistemlerde tercih ediliyor? Bunu merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle ki, segmenti GeForce kartlara göre daha fazla işlem birimine sahipler ve ECC yani hata düzeltme destekli belleklerle çalışabiliyorlar. OpenGL bazlı iş yüklerine optimize edilmiş kartlar oluyor bunlar ve bence en önemli özelliği gerçek 10 bit çıkış verebiliyor olmaları. GeForce kartlarda 8 bit çıkış alabiliyorsunuz. Şimdi aklınız karışmış olabilir arkadaşlar, şöyle açıklayayım. GeForce kartlar da aslında 10 bit çıkış verebiliyor. Doğru. Ama üretkenlik yazılımlarında sürücüler 10 bit çıkışı kesiyor. Quadro kartlar ise her senaryoda 10 bit çıkış verebiliyor. 8 GB GDDR5 bellekli, 1792 CUDA çekirdekli, 4 DisplayPort üzerinden gerçek 4K yani 4096x2160 120 Hz'e kadar çıkış verebilen Özetle iş istasyonu sınıfı bir kart. PA90'da kullanılmasının sebebi de boyutu ve TDP değerleri. Bu ekran kartı Şubat 2017'nin kartı. Neden Quadro RTX 4000? Yani günceli değil, soru işareti. Bizdeki PA90 32 GB RAM ile geliyor ki 64 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. 4 tane slot var. Yine bizdeki PA90 256 GB bir SSD'ye sahip. SATA sınıfı bir SSD bu. Bir iş istasyonuna yakışan bir SSD olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. NVMe sınıfı olmalıydı. Neyse ki entegre değil, istenirse değiştirilebilir, yükseltilebilir. 2.5 inçlik bir yuva da bulunuyor. Burada 1 TB mekanik disk var. Performansı yeterli ve gürültülü değil. Şimdi PA32U'ya gelelim. Tasarım anlamında ağır bir duruşu var. Altta fırçalı metal görünümlü şerit, parlak Asus logosu, çerçevelere de baktığımda nispeten inceler. Standa gelince gri renkli bu kısım plastik ama boyun ve hareket kabiliyeti sağlayan kısım metalden. İnce bir monitör değil, öyle bir gayesi de yok çünkü böyle tabiri caizse dolu ve işe odaklı monitörler ince değiller zaten. Monitör sağa, sola, yukarı, aşağı hareket edebiliyor. Panelin ağırlığından dolayı en azından aşağı yukarı hareket ettirirken biraz güce ihtiyacınız oluyor. Standın kullanışlılığı anlamında tek eleştirim şu olacak. Yüzeyle eş bir açı yakalamak istediğinizde, yani monitörü düz hale getirmek istediğinizde bu birazcık daha kolay olmalıydı, daha stabil olmalıydı bence. Bu arada pivot da destekli. VESA desteği de bulunuyor tabii. İlle de bu standı kullanmak zorunda değilsiniz. Giriş çıkışlarda önce güç girişi var. Evet, harici bir adaptör yok. Monitör kalın olunca içeriği entegre etmişler. Bu daha makbul, daha güzel bir şey. Bu arada monitör 57 watt civarında bir tüketime sahip. Bunu da belirtelim. 4 tane HDMI 2.0B, 1 tane DisplayPort 1.2 ve 1 tane USB 3.0 tip A. 2 tane Thunderbolt 3 destekli tip C portu var burada. Bunlar 60 watt'a kadar destekli. Yine tip C üzerinden güç alabilen, şarj olabilen distüleri mesela direkt olarak bağlayabiliyorsunuz. Hem güç aktarımı hem de görüntü aktarımı yapabiliyorlar. Aynı zamanda Daisy Chain dediğimiz zincirleme bağlantı ile monitörden monitöre görüntü aktarımı söz konusu. Bir tane tip C portu var, bu Thunderbolt 3 değil. İki tane tip A USB 3.0 ve kasadan köprüleme yapmak için tip B girişi var. Entegre hoparlörleri de bulunuyor. 2x3 watt şeklinde bir kurulum var. Özetle işiniz düşerse eğer vardır, sesleri yeterince yüksek, detayları da yeterince iyi. En azından monitördeki hoparlörler algısının biraz daha üstündeler bence. Ben YouTube'da birkaç röportaj izledim mesela. Çok müteessir olmadım hoparlörlerden. Netti sesler. 32 inç, 16'ya 9, 3840x2160 piksel çözünürlüğünde ve önemli kısma geliyoruz. 10 bit bir IPS panel. Öyle FRC, MRC yok. 10 bit panel. Mat bir panel aynı zamanda, pek yansıma yapmıyor. Siz görüntülerde, çekimlerde yansıma görebilirsiniz ama onlar stüdyo ışıklarından kaynaklı, çok şiddetli ışıklardan kaynaklanan yansımalar, normal kullanımda olmuyorlar. Full array, yani tam dizilim diyebileceğimiz 384 ayrı LED ile lokal dimming ile aydınlatılmış ve maksimum olarak 1000 nite kadar çıkabiliyor. Peki bu ne demek oluyor? Karanlıkta siyah kalan yerlerdeki ledler tamamen kapatılıyor arkadaşlar. Bu sayede çok daha derin siyahlar elde edilebiliyor. Aydınlıkta kalması gereken yerlerde de bu ledler teker teker çalışabiliyorlar. 1000 kontrast oranına sahip 5 milisaniyede tepki süreli. Ama böyle renk doğruluğu odaklı bir monitörde tepki süresi bence önemsiz. Harekete bağlı bulanıklık da öyle rahatsız edici bir düzeyde değil. Bu panelde renk göreceğiz, keskin renkler göreceğiz, doğru renkler göreceğiz. Rengin doğruluğu çok önemli. Mali değeri olan içeriklere odaklı bir monitör sonuçta. Fabrikadan çıkan her PA32U kalibrasyonu yapılmış olarak geliyor arkadaşlar. sRGB renk gamutunun %100'ü tamamı, Adobe RGB renk gamutunun %99.5'i, DCI P3'nin %95'i ve REC 2020'nin de %85'ini kapsayabilen bir panel. REC 2020 direkt Ultra HD TV'lere yönelik bir endüstri standardı. DCI P3 de daha çok Amerikan film endüstrisinde önem kazanan bir RGB renk uzayı. Asus ProArt serisi dedik arkadaşlar. PA90 dedik, PA32U dedik. Gerçekten güzel bir ikili. PA90 güçlü. PA32U da yani renk gösterim gücü anlamında, doğruluğu anlamında gerçekten iyi bir monitör. 10 bit bir panel var sonuçta arkadaşlar. Yani gerçekten amacını, odağını belli ediyor. Şimdi bu ikiliyi zorlayacak aslında videolar bizim donanım haberde çektiğimiz videolar değil. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Niye? Çünkü bizim işte Sony FDR AX100 ile ben şu anda mesela çekim yapıyorum. 4K 50 megabitte çekim yapıyor. Veya 100 megabit ayarladığım zamanlar oluyor. İhtiyaca göre değişiyor. Bunlar işlenmiş videolar ama. Yani kameranın üzerinde netliği, kontrastı, renk dengesi, her şey ayarlanmış MP4 formatında gelen videolar. Ve bu videoları işlemek aslına bakarsanız o kadar da zor değil. Yani yine iyi bir sistem ihtiyacınız oluyor ama o kadar da zor değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu ikiliyi zorlayacak videolar RAW videolar. RAW videoların da ötesinde yani Sony'nin yine işte misal veriyorum A7'siydi işte S-Log videolar çektiniz güzel. Canon'la çektiniz RAW videolar işte C100'lerle C200'lerle falan iyi güzel. Ama bu ikiliyi en çok zorlayacak videolar RED arkadaşlar. Sinema sınıfı kameralar üreten RED kameralar var ve onlarda 8K helium sensörler var. Yani bu sensörlerden alınan görüntülerin boyut olarak şöyle bitrate'ini şöyle özetleyeyim. 20 saniyelik bir 8K video RED kameradan çekilmiş. 20 saniyesi 4-5 GB civarında. Gerçekten uçuk bitrate'lerden bahsediyoruz yani. Dolayısıyla bu ikiliyi gerçekten zorlayacak videolar onlar arkadaşlar. Şimdi RAW videoları ben sitesinden indirdim. Bizim RED bir kameramız yok. Maalesef sitesinden indirdim. Sample videolarımız burada. 8K videolar 25 kare saniye. Ve bunları şimdi önce bir ön izlemelerini alacağız. Sonra da üzerlerine LUT uygulayacağız. Bakalım nasıl bir performans vermeye devam ediyor. Çünkü en başta akıcı olabilir. Sonra akıcılığını kaybedebilir. Birebir görmenizi istiyorum. Ben video üzerinde çalışırken. Timeline'ımı attım. Ve şu anda playback resolution yani ön izleme çözünürlüğü yarıda arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve ön izlemeyi başlattım. Yani ön izleme süresince bu arada kapak gördüğünüz gibi devreye girdi ve açıldı. Sistem yük altına girince arkadaşlar kapak yükseliyor ve içeriye daha fazla taze hava sağlanması hedefleniyor bu sistemle beraber. Şimdi gördüğüm kadarıyla ön izlemede yani kayda değer bir kare düşüşü yok. Ben dikkatli bir şekilde baktığımda diyorum hani şurada bir kare gitti. Onu söylüyorum ama genel olarak akıcı ve bu sistem başında kurgu yapan birisini hani üzmeyecek, sinir etmeyecek, strese sokmayacak bir kare saniye sağladığını söyleyebilirim. Mesela burada birazcık daha hareketli olduğu için birazcık daha kare düştü. Ama bir diğer şey de şu, videolar arasında hızlı bir şekilde ben şöyle bir kaydırma yaptığımda hepsinden birer kare hızlı bir şekilde görebiliyor olmam lazım. Ve görebiliyorum açıkçası. Ha, bu güzel. Şimdi bir diğer mesele de şu. Biz bunun üzerine tabii RAW videoları bunlar. Rengiyle oynayacağız, keskinliğiyle oynayacağız. Hatta RED videolarda şu kapaktan hemen bahsedeyim arkadaşlar. Böyle böldüm ama. Şu kapak sürekli açılıp kapanıyor. Yani benim şu PA90 hakkındaki eleştirebileceğim tek şey herhalde bu. Yük altına gidince hemen açılıyor, yükten düşünce hemen kapanıyor. Ve sürekli böyle açılan kapanan bir kapağın sesi, onun görüntüsü. Benim bir kurgucu olarak hani kurgu yapıyor olsam dikkatimi gerçekten dağıtırdı arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani bu sistemle hakkında eleştirebileceğim tek şey bu. Şimdi dediğim gibi yani RED videolarda ISO'sunu bile sonradan ayarlayabiliyorsunuz videonun. Gerçekten önemli bir şey. Yani parlaklığı ayarlamak da ISO'yu ayarlamak farklı şeyler arkadaşlar. Şimdi ben Teal diye bir renk profili var arkadaşlar. Bunu kendim internetten indirdim. Kendim oluşturmadım. Oluşturabilirsiniz de istediğiniz LUT'ları uygulayabilirsiniz tabii. Teal ve Orange adlı bir LUT'umuz var. Ve bunu uyguladım. Yani bu çorak toprak böyle turuncu bir renge bürünüyor. Gökyüzü böyle o mavi tonlardan turkuaz tonlara kaçıyor. Ve gerçekten böyle filmik bir görüntü yakalıyorsunuz. Bu ön izlemesi aslında biraz zor bir şey. Ön izleme safhasında GPU daha çok kullanılıyor arkadaşlar. Ve videonun çıktısını alırken aslında işlemciden faydalanıyorsunuz. Bunu da belirteyim. Şimdi bu 8K video üzerine LUT uygulandı. Ve burada işte yine kapak açıldı. Diyelim ki ben ne yapayım? Bir de buna LUT uygulayayım. Buna da kapak yine kapandı. Çok hızlı devreye girip çıkıyor. Sonra ben buna da işte Arin'in bir LUT'unu uyguladım. Şimdi bunu başlattım mesela. Bu da üzerine LUT uygulandı. Ve yine açıldı. Sürekli kapanıp açılıyor. Yani burada şu anda bu uyguladığım LUT sonrasında da herhangi bir kare kaybı görmüyorum. Misal veriyorum şurada bir görüntü vardı. Buna da yine Arin'in görüntü profillerinden birini çekeyim. Hatta biraz pozlamayı değiştireceğim ben. Birazcık daha sıcak renkleri kaymasını istiyorum. Highlight fazla. Gölgeler birazcık daha gölge olsun video istiyorum. Beyazlar belki biraz. Siyahlarla oynamayacağım. Şimdi pozlamayla biraz oynayabilirim belki. Hatta lumetri olmadan ve lumetriden sonraki görüntü şeklinde de görebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda biraz abarttım olayı ama sonuçta bir lumetri uyguladık. Ve evet yani karenin düştüğü zamanlar olabiliyor. Ama arkadaşlar yani videonun çoğunluğunda akıcı bir şekilde dediğim gibi kurgucunun canını sıkmadan video ön izlemesi alabiliyorsunuz. Güzel bir şey, ben bu ikiliden özellikle yani böyle ağır bir video profilinde memnun kaldım diyebilirim. Ama şu kapak yani bir yükseliyor, bir alçalıyor, bir kapanıyor. Benim dikkatimi dağıtan, bir kurgucu olarak beni herhalde müteessir eden tek şey bu.
PA90'ın termal başarım konusuna gelelim. Çünkü böyle özel, böyle hacmi küçük kasalarda hayli önemli bir şey. i9-9900K'yı kapalı devre bir sıvı soğutmayla soğutmuş Asus. Yalnız şöyle bir şey var. i9-9900K bildiğimiz masaüstü sınıf bir çözüm olsa da masa üstündeki kadar hızlı çalışmıyor. Tam yük altına girince arkadaşlar çok kısa bir süre 4.5-4.7 GHz sularına çıkıyor, 95 derece civarlarını görüyor. Sonrasında tüm çekirdekler için 4.1 GHz sularında geziyor. 85-89 derece civarı çalışıyor geri kalan süreçte. Halbuki bu işlemci tüm çekirdeklerde, en azından masaüstü bir sistemde 4.7 GHz'de çalışabilecek bir işlemci. Hareketli kapağın gerçekten işe yarayıp yaramadığını test etmek için, çünkü ben ilk etapta bunun sadece tasarımsal bir öğe olduğunu düşündüm. İlk testimi arkadaşlar kapağıyla yaptım. İkincisinde de kapağı çıkarıp üstüne bir kutu koydum. Hava almamasını sağladım. Testlerim sonucu işlemcinin de ekran kartının da kutuyu koyunca 3-4 derece kadar daha sıcak çalıştığını gözlemledim. Bu arada GPU 74-76 derece sularında çalıştı. Oluşturduğu gürültü anlamında ise donanıma kıyasla normal bir gürültü oluşturduğunu söyleyebilirim. Rahatsız edici bulmadım, hatta sessiz bile diyebiliriz. Bu kapak aynı zamanda ızgaralardan içeri toz girmemesini de sağlıyor belki, ama dediğim gibi anlık yüklerde açılıp kapanıyor olması biraz dikkat dağıtıcı bir şey. Cihaz RAM ve depolama yükseltmesini açık, CPU ve GPU da çıkarılabilir yapıda, ama i9-9900K belli ki bu termal bütçe için limiti oluşturuyor zaten, GPU tarafını zaman gösterir. Bunları geçtim ben, içini açması normal bir kullanıcı için gerçekten çok ama çok zor, ben de içini açarken çok zorlandım. En ufak bir RAM yükseltmesi için bile sıvı soğutucuyu çıkarmanız gerekiyor, bütün parçaları neredeyse sökmeniz gerekiyor, gerçekten çok zor. Bu tür cihazları alan kurumsal firmaların zaten gerektiği durumlarda içini açalım, hadi yapalım deme durumları olmuyor, servise yolluyorlar. Toplama bir kasada mesela arıza tespitlerini kendileri yapmaları veya ekstra bir servisi araya sokmaları gerekiyor. Böyle hazır sistemlerin kurumsal taraftaki arkadaşlar yani avantajı şu: sistemde sorun oldu mu? Tespit, ekstra servis yok, direkt servise yolluyorsunuz. Açıkçası ben biraz daha bu monitörden bahsetmek istiyorum. Lokal dimming olduğundan bahsetmiştik. HDR film tüketmek keyifli olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama bu monitörün tek eksisine şimdi geleceğim. Lokal dimming. Bu monitörde bazı filmlerde biraz rahatsız edici çalışıyor. Karanlık sahnelerde her parlak öğenin etrafında bir aydınlık bir bulut görüyorsunuz. Benim yorucu bulduğum bir şey. Misal veriyorum, yine Asus'un 384 noktadan aydınlatmalı, lokal dimmikli PG27UQ oyuncu monitörü bu konuda çok daha başarılıydı. Aydınlık sahnelerde veyahut Premiere'de çalışırken bir rahatsızlık hissetmedim. Arayüzünü kontrol etmek için sağında bir joystick ve butonlar var. Misal veriyorum, mavi ışık filtresi var. Alttan ikinci buton direkt mavi ışık filtrelerine gidiyor. İlk sekmede modlar var. sRGB, Adobe RGB, REC 2020, DCI-P3 ve HDR modu. İkinci sekmede renk ayarları var. Üçüncü sekmede netlik ve benzeri ayarlar. PIP modu var. Yani iki sistemi bağlayıp ekranı ikiye bölüyorsunuz. İki sistemden de görüntü alabiliyorsunuz. Son olarak Quick Fit hoşuma gitti. Ekranda misal veriyorum, A4 bir kağıdın ne boyutta olduğunu, yaptığınız şeyin A4 kağıda uygun olup olmadığını görebiliyorsunuz. X-Rite i1 demiştik. Tek başına ülkemizde 2500 liralık bir cihaz. Kendi klasmanında orta üst segmentte. Pantone Color Manager üzerinden kalibrasyon yapabiliyorsunuz. Ortam ışığına göre gördüğünüz renkler değiştiği için kullanıcıyı ışık değişimi konusunda uyarabilen bir cihaz. Asus ProArt PA90 ve PA32U. PA90'ın sahip olduğu donanımlardan oluşan bir sistem, bir kasa toplayabilirsiniz tabii. Ama bu boyutlarda, bu hacimde bir şey ortaya koymak, özel uğraş ister, içinde standartların dışında özel bir anakart var. Asus'un yaptığı şey de bu. PA32U ise içerik üretmek için gerçekten iyi bir panel. Video düzenleme, kurgu, bu tür işler yapıyor olsaydım sinema sektöründe, bu monitörü, bu inceleme ürününü alıp uzaklara kaçardım herhalde ben. PA90 iş istasyonu, PA32U profesyonel bir monitör sonuçta. İkisi de ProArt serisinden, hedef kitleleri belli. PA90 için bir fiyat bilgisine ulaşabilmiş değilim ama PA32U 16.000-17.000 TL civarında. Yanında kalibrasyon cihazıyla gelen bir monitör bu. Ve sinema sektöründe 100.000 TL civarına satılan master monitörlerle karşılaştırınca bu söyleyeceğim şey şimdi normal bir kullanıcıya, normal kullanıcılara tuhaf gelecek tabii ama kendi alanında maliyetli bir ürün değil açıkçası, hatta fiyatı gayet iyi. Böylelikle sizlerle beraber Asus'un ProArt serisi üretkenlik odaklı PA90'ını, mini bilgisayarını incelemiş olduk. Aynı zamanda PA32U'yu da, monitörü de arkadaşlar, tüm detaylarıyla beraber gözler önüne serdik diye düşünüyorum. Gerçekten renk doğruluğu beni etkileyen bir monitör oldu. Ürünler ve inceleme hakkındaki yorumlarınızı arkadaşlar yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yine vaktim olduğunca cevaplayacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.